A'dan Z'ye sağlık.
Efendim iyi akşamlar. Bugün 5 Şubat 2016 Cuma akşamı güzel Türkiye'mizin güzel başkentinden tüm bizi dinleyen sevgili ve saygıdeğer dinleyicilerimize öncelikle selamlarımızı gönderiyoruz. Evet yine bir hafta sonra tekrar hasret bitti ve yeni bir sağlık konusunda konuşulmamış ya da konuşulması gereken sohbet konularıyla çok şükür yine beraberiz. Tabii ki bugünkü sohbet konumuzu da hem sizden gelen telefonlar ve mailler hem de gündemde özellikle bunu da konuşmalıyız. Bakın bu da konuşulmalı dediğimiz, hatta çoğu zaman birçok efendim yayın kuruluşlarında ya bu da konuşulsun, bak hep aynı şeyler konuşuluyor dediğimiz konuları konuşmaya gayret ediyoruz. O sebepten dolayı da bugünkü konumuzu kalp sağlığı ve spora ayırdık. Neden? Çünkü geçenlerde Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin, ülkemize hizmet etmiş iş adamı beyefendi Mustafa Koç beyefendiyi kaybettik. Ve onun da özellikle Allah rahmet eylesin sabahleyin spor yaparken bir kalp sıkıntısı, ani kalp durması sonucunda Rahman'a yürüdüğünü duyduk. Ve o sebepten dolayı da sohbet konumuzu kalp sağlığı ve spor, özellikle de kardiyolojik yani kalple ilgili bir şikayeti olan kişilerin ne tür sporlar ya da egzersiz yaparken ne tür tedbirler alması gerekir? Bunları özellikle bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyorum. Evet, bu güzel sohbet konumuzun sizlere ulaşmasını sağlayan başta Büyük TRT ailesine ve genç arkadaşımız teknik ekipten Recep Özdem kardeşimize ve kadim dostumuz program yapımcısı Dilek Baytemir hanımefendiye öncelikle teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Evet, bazı sualleriniz ya da konuşmak istediklerini söylemek istedikleriniz olabilir. Telefon numaralarımızı da verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 19 Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 21 diyoruz. Evet, kıymetli iş adamı Mustafa Koç beyefendiyi kaybettik. 90 yılların başında da hatırlarsınız 8. Cumhurbaşkanımız Sayın Rahmetli Turgut Özal'ı da böyle kaybetmiştik. O da Mustafa Bey gibi kalp damar hastasıydı. Bypass operasyonu geçirmişti. Nispeten biraz kilosu vardı. Şeker, insülin direnci problemi olan birisiydi. O da rahmetli Mustafa Bey gibi sabah kalkmış ve yürüme bandında egzersiz yaparken muhtemelen ani kalp durması nedeniyle vefat etmişti. O zaman sorumuz şu. Yani hocam doktorlara gidiyoruz. İşte dahiliyeci ya da kalp doktorlarına gidiyoruz. Onlar bize egzersiz öneriyor. Ama siz de öyle bir sohbeti öyle bir açtınız ki sanki hani spordan egzersizden kaçacak gibi olduk. Hayır. Bunu söylemiyoruz. Yani sonuçta bütün dünyada bir nizam, bir intizam, bir nakış gibi bir ahenk olduğu gibi bizler de özellikle sağlık noktasında egzersizin olması gerektiği kadar belli bir nizam ve belli bir bilimsel yapıda olmasını her zaman özellikle dile getiriyoruz. Bir defa egzersiz kesinlikle yapacağız. Normal rahatsız olmayan insanlar da yapacak. Diğer taraftan kardiyolojik problemi, kalp rahatsızlığı olan. Hocam kalp hastalığı derken neyi kastediyorsunuz? Efendim işte ritim rahatsızlığı olan. Efendim işte anjiyo yapılmış, balon uygulaması yapılmış, stent takılmış, damar değiştirilmiş, bypass'ı olan ya da kalp kasına ait problemleri olan ya da doğumsal kalp rahatsızlığı olan kişiler. Onlar da tabii egzersiz yapacaklar. Bu konuda eskiden de böyle mi diyorduk? Efendim bu konuda da eskiden böyle demiyorduk. Biz özellikle de geçmiş zamanlarda işte 1970'li yıllarda tıp otoriteleri özellikle yani 70 yıllardır önce özellikle şunlar söyleniyordu. İşte kalp hastası mı? Evet, kalp hastasıysan arkadaş otur evinde dinlen deniyordu. Ama 1970'li yıllardan sonra Harvard Kalp Sağlığı Merkezi'nden özellikle de bilimsel verilere bakılarak özellikle egzersiz yapılmasının faydalı olduğu ve egzersiz yapılmasının yaşam kalitesini yükselttiği ve egzersiz yapılmasının kişinin yaşam süresini uzattığı bir şekilde artık önerildi. O sebepten dolayı 70'li yıllardan itibaren biz özellikle kalp hastalarına da egzersiz öneriyoruz. Hocam, bu egzersiz ne işe yarıyor dediğimize bakın, o kadar önemli ki kalp sağlığı bakımından. Bir defa kalbin ve kalbin hemen yakın arkadaşı olan akciğerimizin yani solunum sistemin daha iyi çalışmasına çok etken bir rol oynuyor. Bir defa kalp ve akciğer gerçekten çok çok çok iyi oynuyor. İki, kalbe giden damarların genişlemesini ve kalbin daha iyi beslenmesini sağlıyor. Yani kalbe özellikle kan getiren o büyük damarların gelişmesini ve kalbin daha iyi beslenmesini sağlıyor. Ayrıca de kalbin kendi beslenmesini sağlayan, yani kalbin kendisini besleyen, kalbin sadece kendisine ait damarları olan, biz ona koroner damarlar diyoruz. Bu damarların gelişmesini ve kalbin daha iyi beslenmesini sağlıyor. Bu iki. Üçüncüsü, özellikle de kalp damarlarını, bu kalbi besleyen damarları tıkayan plak dediğimiz işte kan yağları, kolesterollerin üzerine özel bazı hücrelerin binmesiyle oluşan ve kalbin kendisini besleyen damarları tıkayan bu plakların oluşumunu azaltıyor veya bakın çok ilginç durduruyor. Diğer taraftan yine bir yararı, egzersizin yararlarını konuşuyoruz. Kalp damarlarında tıkanıklığa yol açan kötü kolesterol dediğimiz bizim LDL, yani Lüleburgaz, Diyarbakır Lüleburgaz LDL miktarını azaltıyor. Bunu niye söylüyorum? Bazı arkadaşlarımız, bazı dinleyenlerimiz tetkikatlarından bu LDL'yi çok iyi bilirler. Kötü kolesterol dediğimiz işte koroner damarları tıkama riski olabilen kolesterolü egzersizle azaltabiliyoruz. Diğer taraftan damarları koruyan bizim iyi kolesterol dediğimiz HDL dediğimiz kolesterolü ise arttırıyor. Gerçekten baktığımızda damarları koruyan HDL'nin egzersiz ve zeytinyağı dışında yükselmediğini görüyoruz. Ben 22 senelik hekimlik hayatımda şimdiye kadar ki Türkiye ortalaması HDL'nin 34-35'tir. Çok nadiren yüksek buluruz. Yani 100 tane Türk popülasyonunda kişi bulsak bu 100 kişinin ancak böyle 80-85'inde biz 34-35 buluruz. 85'inin dışındakilerde efendim çok nadiren yükseklik buluruz. İşte benim gördüğüm 87-91 gibi HDL rakamları vardır. Bu rakamlara haiz olan kişilere ya siz bu HDL'yi nasıl yükselttiniz dediğimde inanın neredeyse zeytinyağıyla duş alacaklar. O kadar derecede. Bütün hayatlarında efendim bütün yiyecek gruplarında hangi tür yemeği hazırlarsa hazırlasınlar zeytinyağı bir şekilde kullanmışlar ve düzenli egzersiz yapmışlar. O sebepten dolayı egzersizin yararlarından bir tanesi de bizim damarları koruyan kolesterol dediğimiz HDL'yi arttırıyor. Kötü kolesterol dediğimiz koroner damarları tıkayan kolesterolün yani LDL'yi de azaltıyor. Demek ki egzersizin bir faydası da bu. Diğer taraftan çok önemlidir ki insülin direnci olan ya da işte halk arasında gizli şeker denilen olay ya da ciddi aşikar şeker hastalığı olan insanlarda gerçekten kan şekerin düzenlenmesinde inanılmaz derecede faydalıdır egzersiz. Çok önemli. Yani biz özellikle insülin direnci olanlara ve şeker hastalarına zaten hep şunu tavsiye ediyoruz. Güzel bir diyet, güzel bir egzersizle ideal kilonuza lütfen inin. Neden? İdeal kiloya indiği anda biz İster egzersiz sayesinde, ister diyet, ister ilaç, ister üçü, ister ikisi. Bunların sayesinde ideal kiloya indiği anda şeker miktarlarının çok ciddi bir şekilde düştüğünü ve normale yaklaştığını görüyoruz. Hatta bazen inanılmaz bir şekilde şeker haplarını kestiğimiz danışanlarımız, hastalarımız dahi oluyor. Demek ki şeker hastalarında kan şekerin düzenlenmesinde faydalı. Yine bakın çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Tansiyon hastalarında, tansiyon yani kan basıncı yüksek olan hastalarda düzenli yapılan egzersizlerin, tansiyonu yani kan basıncı düzelttiğini ve azalttığını görüyoruz düzenli olarak. Diğer taraftan özellikle kilo verilmesini sağlıyor. Bir de olayın tabii ne boyutu var? Olayın manevi ve psikolojik boyutu var. Egzersiz sonrası kişi gerçekten mutlu oluyor. Neden? Çünkü egzersiz sonrası salınan bazı hormonlarla kişi, özellikle de triptofan ve serotonin dediğimiz, hani halk arasında mutluluk veren hormonlar dediğimiz hormonlar sayesinde kişi bir şekilde egzersiz sonrası salınan bu hormonlarla kendini daha iyi hissediyor. Bir de ne oluyor? Gerçekten egzersiz yapan bir insan şunu biliyor ki, ya ben bu beden için, bu sağlığım için mücadele ediyorum deyip kendine özgüveni de inanın artıyor. Özgüveni de inanın artıyor. Yani kimi egzersize efendim bir pamuk ipliğiyle, kimi bir efendim bir sicimle, kimisi bir urganla, ama egzersize bir şekilde bağlı olmak kadar insanı mutlu eden bir olgu gerçekten yok. Bu noktada şunu söyleyebiliriz. Gerçekten baktığımızda egzersizin inanılmaz derecede faydalarını görüyoruz. Bu noktada şunu söyleyelim, özellikle de dünyamızda ve Türkiye'mizde gerçekten kalp sağlığının önemi gittikçe artmakta. O sebepten dolayı da 2000'li yıllarda özellikle ülkemizde ve dünyada kalp sağlığının önemi iyice netleşmekte. Fakat diğer taraftan da maalesef dünyada ve ülkemizde de ölüme sebebiyet veren rahatsızlıklar, hastalıklarda da özellikle kalp hastalıkları birinci sırayı tutmakta. Bu nedenden dolayı biz öncelikli olarak kişilerin ölmesine en çok sebep olan, Allah kimseye göstermesin, birinci sırada olan bu kalp hastalıklarından, özellikle de koroner kalp hastalığı dediğimiz, yani kalbin kendisini besleyen damarlarla ilgili problemleri daha çok görüyoruz. O sebepten dolayı da artık net şu cümleyi söyleyebiliyoruz. Koroner kalp hastalığı veya kalp damar hastalıklardan korunmanın en önemli maddelerinden bir tanesi düzenli egzersiz. O sebepten dolayı düzenli egzersiz yapılması, düzenli spor yapılması koroner kalp hastalığında değiştirilebilir risk faktörlerinden birinin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Şimdi hocam ben işte efendim şey spor yapıyorum. Ne yapıyorsun arkadaşım? Ya hocam böyle yılda bir iki defa arkadaşlar çağırıyor, halı sahada top oynuyoruz. Bakın, bizim kastettiğimiz spor ya da egzersiz düzenli yapılan. Sporun düzenli yapıldığı takdirde gerçekten kalp sağlığı açısından ciddi yararlı etkileri var. Az evvel söyledik, kilo kaybını sağlar, kan basıncını, tansiyonu düşürür, şekeri düşürür, kan yağlarını özellikle iyileri yükseltir, zararlı olanları düşürür. İnanılmaz derece etkileri var. Bunu yapabilmenin en birinci şartı da bir şekilde düzenli olarak yapılan egzersiz ve özellikle de ne diyoruz? Spor. Şimdi birazdan detayına gireceğiz ama hemen ağzımızdan bir çırpıda baktığı çıkartıverelim. Bakın 1970'lerdeki bu Harvard Kalp Sağlığı Merkezi'ndeki ilk söylenen olay ne? Çok basit. Haftada 2-3 kez 30 ya da 45 dakika yürü. Bakın birazdan detayına gireceğiz ama o kadar basit ki haftada en az 2-3 kez en az 30 ila 45 dakikada yürümek. Yani yürüyüş. Yani çok büyük alemi cihan bir sizden spor da istemiyoruz. Haftada 3 ya da 4 kez 30 ila 35 bilemedin 40-45 dakika yürümek. Yani o kadar hani efendim çok böyle hani kendimize çok farklı meşgaleler için zaman ayırıyoruz. Ama kendi bedenimiz, sağlığımız için bakın haftada 3-4 kez bu dakikaları ayırabiliriz. O sebepten dolayı da kesinlikle de kalbimizin, akciğerlerimizin, efendim kemiklerimizin, kaslarımızın güçlenmesi için, enerjimizin artırılması için, az evvel söylediğim gibi şekerimizin, kilomuzun, kan yağlarımızın, tansiyonumuzun, bir taraftan mutluluk hormonu verir, stresle baş etmek için, bakın uykuyu bile düzene sokması için biz spor ve egzersizden kesinlikle vazgeçemeyiz. Gerçekten daha iyi görünürüz ve kendimizi daha iyi hissederiz. Hocam, efendim, hocam ben hep karar veriyorum. Efendim, ne karar veriyorsun? Ayın birinde ben spora başlayacağım diyorum. Ne oluyor? İkisi oluyor, üçü oluyor, başlamıyorum. Hep bir milat. Yeni yıl gelsin. İşte bayram bitsin. Şu düğün bitsin. Oğlanı ev vereyim. Emekli olun bilmem ne falan filan filan filan. Hep öteliyoruz. Bakın beni dinleyen sevgili dinleyicilerime tavsiyem. Efendim bir an önce başlayın. Bir an önce gerçekten spor egzersize başlamakta fayda var. Efendim ayrıyeten de o kadar çok bilimsel araştırmalar yapılmış ki özellikle düzenli egzersizin kalp hastalıklarından koruduğu ya da kalp hastalıklarında, kalp hastalarına düzenli yapılan egzersizlerin özellikle onların sorun yaşamaması için önemli olduğu birçok bilimsel araştırmada tespit edilmiş. Ve şuna varılmış, denilmiş ki kalp hastalarına önerilen egzersizlerle hastaların bir yılda kalp damar hastalıkları yönünden sorun yaşama oranlarında önemli azalma tespit edilmiş. Rakam mı vereyim? Buyurun. 8440 hasta üzerinde yapılan 32 ayrı deneyin meta analizinde kalp krizi sonrası izlemeye alınan hastalarda egzersizin, bakın burası çok önemli efendim, egzersizin ölüm riskinde %31 azalma sağladığı gösterilmiş. %31. Çok ciddi bir rakam. Görüldüğü gibi şunu net söyleyebiliriz ki sporun kalp sağlığı açısından faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış durumdadır. Ha, gelelim asıl can alıcı noktaya. Burada şunu söyleyebilir miyiz? Hani o zaman hocam herkes istediği sporu yapsın. Güreş, boks, tekvando, işte kalp hastaları, ağırlık kaldırsın, halter, işte yoğun şinavlar, mekikler falan filan. Bakın bunu da kastetmiyoruz. Şimdi bunu kastetmeyişimizin altına yatan sebeplerden bir tanesi gerçekten mesela son yıllarda efendim gazetelerde, televizyonlarda da okuyoruz. Sportif aktiviteler sırasında beklenmedik ani ölümler gerçekten sık olmaya başladı. Özellikle de üzülüyoruz. Özellikle genç yaşlarda. Bazen 17-18'leri, 20'li yaşlar, 30'lu yaşlara kadar düşüyor. Gençlerde spora bağlı ani ölümler gerçekten bizi çok şaşırtıyor ve üzüyor. Trajik olaylar bunlar. Şimdi bunlarla, yani sporlarla ilgili ani ölümler biz hekimlerin dikkatini bir taraftan çekiyor. Diğer taraftan da spor yapan, işte spor yapanların anne babaları, akrabaları, yapmak isteyenlerde de endişe uyandırıyor. Onun için de spora bağlı ani ölümlerin altında yatan nedenleri ve alınması gereken önlemleri bulup ortaya çıkarmak son derece önemli bir hal oluyor. Şimdi neden sportif aktivitelerde insanlar ani ölümler sonucunda vefat ediyorlar? İki sebebi var. Ya travmatik oluyor, ya da kalp kökenli oluyor. Şimdi kalp kökenli ani ölümlerin nedenleri spor sırasında en çok kalp krizi. Yani kalbi besleyen damarların, yani koroner damarların aniden tıkanıp kalbe besleyen gıdaların gelmemesi ve beslenmesi bozulan kalbin de yavaş yavaş yavaş yavaş hücrelerin ölmesi ve kalbin tamamen durmasına kadar giden olay. Kalp krizi. İkincisi doğuştan kalp hastalıkları. Üçüncüsü kalp kapak hastalıklarını oluşturmaktadır. Gerçekten kalp krizi, doğuştan kalp hastalıkları, kalp kapak hastalıkları da başında geliyor. Yani bunlara bir de efendim neler eklenebiliyor? Bizim kalp kasının büyümesi dediğimiz kardiyomiyopati. Efendim kalp kasının çeşitli sebeplerle iltihaplanması dediğimiz miyokardit. İşte koroner damarların doğuştan farklı şekilde çıkması gibi nedenlerde diğer bunları devam ede gelen diğer nedenler. Şimdi hocam travmatikleri söylemedin. Travmatik ölümlerde de ani ölüm nedeni genellikle de çarpmalar, darbeler sonucunda işte göğüs kafesi, akciğer ya da kalp bölgesini alan travmalardan dolayı oluyor. Şimdi çok mu sık gerçekten bu spora bağlı ani ölümler? Yaklaşık 1/200.000. Özellikle de bunları gençlerde daha fazla görüyoruz. Gençlerde görülen bu spora bağlı ani ölümlerin de daha çok erkeklerde kızlar oranına daha fazla olduğunu görüyoruz. Yaşla birlikte de maalesef artıyor. Efendim yani ölüm oranı 30'un üzerinde 100 kat daha fazla devam ediyor. Şimdi bunu da söyledikten sonra hocam dedin ki haftada 3-4 kez efendim 30-35-40 dakika yürüyün. Yani biz sadece yürüyüş mü yapacağız dediğinizde, bakın önerdiğimiz spor türleri arasında özellikle kalp problemi olan kişilerde birincisi yürüyüş. Ama tabii böyle hani efendim böyle parkta yürümüş gibi değil de tempolu yürüyüş özellikle. Tempolu yürüyüş dediğimiz şekilde. İkincisi bunu neden söylüyoruz? Şundan dolayı söylüyoruz. Şimdi tavsiyem, yürüyüş noktasında tavsiyem de şu. Yani o kadar önemli bir spor ki. Şimdi beni dinleyenler diyebilir ki hocam madem yürüyüş iyi ben daha hızlı yürüyeyim, hatta koşuyum. Şimdi yaş ilerledikçe özellikle 40'lar, 45'leri, 50'leri hele geçtiği şekilde lütfen koşmayın. Yani yaşınız 50'yi geçse koşmayın, yürüyün. Yine eğer fazla kiloluysanız, yani kilonuz normalin üzerindeyse yine lütfen koşmayın, yürüyün.
Efendim tansiyonunuz varsa, şekeriniz varsa lütfen koşmayın, yürüyün. Yine romatizmanız varsa koşmayın, yürüyün. Yine kalp hastalığınız varsa, kalp krizi geçirmişseniz, balon stent uygulaması varsa, bypass yapıldıysa, kalp yetmezliği, ritim bulgularınız varsa lütfen koşmayın, yürüyün diyoruz. O sebepten dolayı da bizim spor olarak en çok önerdiğimiz mümkünse böyle hani yeşillik, ormanvari yerlerde işte fazla böyle efendim motorlu araçların olmadığı, egzoza maruz kalmadığı yerlerde tempolu yürüyüş. Diğer tarafta ikincisi gerçekten bütün ekstremitelerimizi harekete geçiren yüzme. Çok güzel. İmkanlar dahilinde yüzme. İster havuz, ister deniz, ister açık göllerde yüzme. Yine dengeli ve hani özellikle çok hızlı olmamak şartıyla hafif şekilde bisiklete binmede efendim önerdiğimiz spor türleri. Ama rekabete dayalı, dayanıklılık isteyen sporlara lütfen başlamayalım. Hocam ben illa başlayacağım. İşte rekabete dayanıklılık isteyen işte basketbol gibi, futbol gibi, voleybol gibi, şınav gibi, mekik gibi, kalp hastasıyım aynı zamanda. Bir defa kesinlikle böyle önermiyoruz. İlla yapılacaksa kesinlikle ve kesinlikle muhakkak bir hekimin kontrolü ve muhakkak bir hekimin çizdiği bir plan dahilinde olması lazım. O sebepten dolayı muhakkak bu çeşit yani rekabete dayalı dayanıklılık gerektiren spor dallarında lütfen ve lütfen kalbimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi hani bunu neden söylüyorum? Şimdi bir çırpıda aklıma geldi. Hani hep şunu tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki ağır sporlardan kaçın. Gerçekten hani bir bakıyoruz balon uygulanmış, stent bypass yapılmış ya da bir ritim bozukluğu var. Bakıyoruz mesela barfix çekiyor, şınav çekiyor, halter ağırlık kaldırıyor. Bunlardan kaçınmak gerek gerçekten. Yine yapılan bir hatalardan bir tanesi de biz bir defa sporu hani çok aç değil. Çünkü kan şekerimiz düşünebilir. Yani mümkünse sınırı şöyle koyabilir. Spor yemeğin üzerinden en az 3 saat geçirdikten sonra yapılmalıdır. Önemlidir. Bir ikincisi de sporda nabzın kontrolü gerçekten çok çok önemlidir. Nabzın kontrolü çok çok önemlidir. Yani özellikle yapacağınız egzersiz sırasında nabzın 1,5 katına çıkması kabul edilebilir. O sebepten dolayı da biz bunu dengede tutmak için yarım saatte bir 10 dakika arayla nabız sayısını kontrol ederek aktiviteye başlayabiliriz. Şimdi diğer taraftan şöyle bir soru var. Bize sorulmuş deniyor ki tenis hiç mi oynayamayacağım? Yani bakın buna da cevabım şu olur. Ben kalp hastasına şunu diyemem, tenis oynama diyemem. Ama kalp hastalarına şunu diyebilirim. Kalp hastaları tenis oynamalı. Ama bakın çok önemli bir cümle. Tenis maçı yapmamalı. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani tenis oynamalı. Yani tenis oynar ama tenis maçı yani rekabete dayalı böyle bir stres doğurucu ya da çok zorlayıcı efendim problem şeyden spordan uzak durup problem yaşamamalı diyoruz. Evet o sebepten dolayı da biz işin meali özü şu ki biz yürüyüş istiyoruz. Mümkünse de doğa yürüyüşü olsun. Mümkünse de günde en az 30-35 45 dakikalık bir yürüyüş olsun. Haftada en azından hiç yapamazsanız 3-4 dakika diyoruz. Şimdi bunu da söyledikten sonra bizim için çok önemli olan yine bir olayımız var ki hocam benim efendim bir şekilde hiçbir kalp problemim yok. Kendimi sağlıklı hissediyorum. Yaşım da 35'in yukarısında. Ben direkt istediğim herhangi bir sporu yapabilir miyim? Şunu da söyleyelim. Özellikle 35 yaşından sonra spor yapmaya başlamadan önce özellikle kalp muayenesinden, işte kalp muayenesi derken neyi kastediyoruz? Ayrıntılı bir hekim tarafından fizik muayene yapılması ayrıntılı bir şekilde. Kalp grafisi yani EKG dediğimiz. Hatta gerekirse kalbin ultrasonografisi dediğimiz ekokardiyografi. Bunlar yapılmalı. Yani sonuçta biz kesinlikle 35 yaş üzeri kişilere hekim kontrolü olmadan efendim bir spora başlamamasını öneriyoruz. Bunu söyledikten sonra bunların altında yatan sebebin
En önemlisinin ne olduğunu bakın, çok önemli bir noktaya geldik. Şimdi niye sen bana hocam 35'in yukarısında bir hekim muayenesinden, bir kalp muayenesinden geçmemi istiyorsunuz dediğinizde şunu söyleyelim. Spor yaparken kalp zorlanır. Şimdi esas soru da şudur. Spor yaparken kalbin ne kadar zorlanabileceği veya zorlanamayacağı sorusudur. Yani şunu örnek verebiliriz. Yani 18 yaşında hiçbir sağlık problemi olmayan bir insan için bu soruya farklı cevap verebiliriz. 70 yaşında bir insan için farklı şey söyleyebiliriz. Yani kalkıp da efendim spor yaparken kalp ne kadar zorlanır sorusuna 18 yaşında bir insan için farklı cevap veririz. 70 yaşında bir insan için farklı cevap veririz. Hatta 70 yaşında tansiyonu, şekeri, kalp hastalığı olan insan için farklı cevap veririz. Ama esas cevap şu. Spor yapmak isteyen bir insan düzenli, ağır ya da profesyonel spor yapmadan önce kalp damar hastalıklarına müracaat etmeli mi? Etmemeli. Etmeli efendim. Ben bu şekilde ve gittiği vakit kalp doktoruna ya da doktor arkadaşlarımıza ben şu şekilde spor yapmak istiyorum. Benim sağlık durumum nedir? Kalp damar durumum nedir? Kalp ve damarlarım hangi sporları ne kadar süre yapmaya müsaittir ya da değildir? Sorusunun cevabını profesyonel bir kişiden bu cevap alınmalıdır. Bu soru cevaplandığında da kalbinde istediği sporu yapabilir mi, yapamaz mı? Yaparsa da ne kadar dayanıklı olduğunun cevabını alır. Şimdi burada bunun hani söylerken özellikle de spor sırasında yaşanan bazı sıkıntıların kişilerin normal spora bağlama gibi bir maalesef kötü bir algısı var. Hocam bana anlamadım. Şunu söylüyorum. Şimdi bir kısım insanlar spor yaparken göğüste sıkışma hisseder. İşte göğüste bir daralma hisseder. Efendim nefesini kesildiğini hisseder. Çabuk yorulma ortaya çıktığını görür. Şimdi bunu genellikle de çok ilginç. Mesela Türkiye'mizde futbola ilgi merak çoktur. İşte halı saha özellikle yapılır mesela. İşte halı sahaya çıkan efendim işte çok hamdım. Uzun süre spor yapmadım. Efendim yakında kilo aldım. Efendim yaşım ilerledi ondan dolayı diye söylerler. Yani göğüste sıkışmayı, göğüste daralmayı, nefes daralmasını, nefes kesilmesini, çabuk yorulmayı der ki ya ben uzun süredir ilk defa yaptım nefesim kesildi. Hatta işte o benim savaş açtığım, kesinlikle mücadele ettiğim o başta alkol ve sigara. Hele sigara içen der ki ya çok sigara içtim de ondan oldu falan filan. Bakın nereye geleceğim. Aslında bu göğüste sıkışma, daralma, nefes özellikle kesilmesi, çabuk yorulma gibi şikayetlerin bakın ne söylüyor? Kalp damar hastalıklarında da görüldüğünü unutmayalım. O sebepten dolayı da eğer bu şikayetler çok bariz bir hale gelip de kişi doktora gitmezse çok büyük hata yapar. O sebepten dolayı da spor yaparken göğsüne sıkışma, baskı, yanma, özellikle çarpıntı, baş dönmesi gibi şeyler hissederlerse lütfen doktora gitsin. Lütfen doktora gitsin. Ha hocam ben doktora gitmedim ama spor yaparken bunlar oluyor. Olduğu vakit ne yapayım? Bir şekilde derhal istirahat edeceğiz. Derhal istirahat edeceğiz. Ne olursa işte göğsünde sıkışma, göğsünde bir baskı hissi, sanki bir hani bir kişi üzerine oturuyormuş ya da bir fil oturmuş gibi bir yanma, bir çarpıntı, bir baş dönmesi gibi bir şikayet kim olursa olsun ister 18 yaş ister 78 yaş kim olursa olsun derhal istirahat edecek sporu o anda bırakacak mola verecek. Şikayet geçmiyorsa derhal acil bir sağlık kuruluşuna gitmesini öneriyoruz. Özellikle de bizim aslında önerimiz bu tür spor yapılan merkezlerde işte top oynanan yerlerde ya da egzersiz yapılan spor merkezlerinde mutlaka bir sağlık görevlisinin olması. Bunlar gerçekten çok önemlidir. Artı istediğimiz konulardan bir tanesi de bu tür spor merkezlerine özellikle de maç yapılan yerlere ister basketbol, voleybol, futbol olsun vatandaşların girip çıktığı yerlerde belli bir yaşa sahip üyelerden spor yapmaya uygundur raporu ama böyle eften püften değil yani. Dostlar alışverişte görsün hesabı diye. Gerçekten bir hekim tarafından az evvel söyledim. Fizik muayenesi, mümkünse EKG'si, ekokardiyografisi gibi gerçekten onun efor kapasitesine verebilecek tetkikler yapılması lazımdır gerçekten. Şimdi burada
burada tekrar tekrar söylüyorum. Bizim bir şekilde yaş olarak kendimizi bilerek uygun sporları yapmamız gerektiğini tekrar tekrar söyleyelim. Yani hani şunu söylüyorum, dinleyicilerimize de net olarak söyleyebiliriz. Hani belli bir yaş grubu, efendim 40'lar, 50'ler, hatta 30'lar bir şekilde gençken yaptığı sporları artık yapamayacak olduğunu algılaması ve yapmaması gerekir. Özellikle orta yaşlı insanların yaptığı en büyük hatalardan biri gerçekten budur. Yani kendi nefsime de söylüyorum, kendilerimizi daha hala genç zannedip eskiden 17-18 yaşında 20 yaşlarda yaptığımız sporları yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten işte en büyük kazalar, ani rahatsızlıklar bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani şunları düşünelim, kilo aldık yaşlandıkça, vücudun hamlığı arttı yaşlandıkça, eklemlerimiz yaşlandı, kaslarımız yaşlandı. Efendim o sebepten dolayı da hiçbir şekilde bizim eklemlerimiz, kaslarımız, kilomuz, dolaşımımız, kalp kondisyonumuz hiçbir şekilde yani bir 40'lı 50, 30'lu 40'lı 50'li 60'lı 70'li yıllardaki yaşlardaki insanların 10'lu 20'li yaşlardaki genç bireyler kadar olmadığını da aman unutmayalım. O sebepten dolayı da muhakkak bir şekilde gençken yaptığımız sporları yapmak gibi bir sevdadan vazgeçelim diyoruz. Evet, gerçekten şu sohbetimizin sonuna doğru şunu tekrar söyleyelim. Geçmişte sağlık hikayesinde kalp hastalığı bulunan, işte bypass, ritim bozukluğu, kapak hastalıkları, kalp kası hastalıkları, kalp krizi geçirmiş, balon stent uygulanmış dinleyicilerim, lütfen ve lütfen egzersiz yapın. Egzersizler arasında da mümkünse yürüyün. Yürümek noktasında haftada 3-4 kez 30-35, 40-45 dakika ve mümkünse doğada doğa şu yürüyüşü şeklinde yapın. Sevmiyorsanız, ben yürüyüş sevmiyorum, yüzme yapabilirsiniz, basit bisiklete binebilirsiniz. Ama lütfen egzersizinizi ihmal etmeyin. Burada özellikle egzersizin süresi, egzersizin yoğunluğu ve zamanı da gerçekten çok çok önemli diyoruz. Bakın burada hani söylerken de aklıma bir çıpırda şu geldi. Şimdi biz belli bir yaştan sonra danışanlarımıza, hastalarımıza şunu diyoruz. Egzersiz çok önemli diyoruz. Hatta beslenme kadar mühim diyoruz. Şimdi o sebepten dolayı da yani belli bir yaşta sadece şu lokmalarınızı değil, aynı zamanlarda lütfen adımlarınızı da sayın, tavsiye ediyoruz. Yani yaşınız 45'i 50'yi geçince adım saymayı lokma saymadan daha fazla önemseyin diyoruz. Ve lokmalarınızın sayısını azaltıp lütfen adımlarınızın sayısını arttırmayı da ihmal etmeyin. Ne yapıyoruz efendim? Tekrarlayacağım. Lokmalarımızın sayısını azaltıyoruz. Adımlarımızın sayısını arttırıyoruz. O sebepten dolayı da biz adımlarımızın sayısını ne kadar düzenli, uzun süreli, bilimsel ve kendimize göre arttırırsak bir şekilde gerçekten bundan çok çok çok çok istifade ederiz diyoruz. Bu noktada egzersizin kalp sorunu olana da, kalp sorunu olmayana da çok iyi geldiğini tekrar tekrar söyleyelim. Gerçekten egzersiz kalp hastaları içinde, özellikle de koroner kalp hastalığı içinde en az hekim arkadaşların yazdığı reçeteli ilaçlar kadar önemsenen bir tedavidir. İnanılmazdır. Özellikle de tekrar söyleyeceğim ama lütfen kalp hastaları, özellikle sevgili dinleyenlerim beni lütfen can kulağıyla dinlesinler. Tekrar söylüyorum. Düzenli yapılan egzersizin aynen size hekim arkadaşların yazdığı reçetedeki ilaçlar kadar etkin olduğunu lütfen unutmayın. Bakın neler yapıyordu? İyi kolesterolünüzü, HDL'yi yükseltiyordu. Kötü kolesterollerinizi, LDL'yi düşürüyordu. Bir şekilde şekerinizi, tansiyonunuzu ve kilonuzu dengeliyordu. Ve uykunuzu düzenleyip sizi mutlu yapan hormonlarınızı yükseltiyordu. Ve siz de spor yaptıktan sonra kendinize özgüveniniz artıyordu. Efendim çok güzel bir sohbet konusu sizlerle paylaştık. İnşallah bir dahaki hafta yine güzel bir sohbet konusunda yine yan yana gelmek Allah nasip eder inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerim.
A'dan Z'ye sağlık.